Eylül.
Ayrım 5.
Süreyya eyvah gibilerden elini alnına götürerek ne söylüyorsun Suat dedi. Sonra mutluluğunun çokluğundan onu da bir başarı haline getirdi. Bilsinler ne yapalım, engellemek de ellerinden gelmez ya. Suat öyle düşünmüyordu. Beyefendi engel olmak isterse diyordu. Süreyya yavrusunu savunmaya hazırlanan bir canavar heybeti ve öfkesiyle bakarak ne dedi, azametle omuzlarını kaldırıyor, ben artık okula gitmiyorum diye gülüyordu. Sonra arabaya bindikleri zaman Süreyya fil dişi yuvasını anlatırken her şeyi unuttu. O kadar coşkunlukla anlatıyor, Suat da deminki kederi unutarak öyle şen ve neşeli görünüyordu ki Necip bile içinden yükselen zehirli sesi unutarak olayın akışına kapıldı. Süreyya övdükçe Suat Necip'e dönüyor, sahi mi, Allah aşkına sahi mi diye soruyordu. Evet, hepsi sahiydi. Bu fil dişinden yuva boğazın üstünde, kavakların yanında, yeni mahallenin bir köşesinde, tümüyle fil dişinden yapılmış kadar temiz, parlak pazar başındaydı. 37 liraya tutmuşlardı. İçi yarı döşeliydi. Süreyya, Suat piyano da var diyordu. Bunların hepsi Suat'ı sevindiriyordu. Süreyya oranın sessizliğinden, gölgesinden, manzarasından coşkuyla söz ediyor, söyleyeceği şeylerin çokluğundan eksik anlatarak deniz kapısına kadar geliyor diye sevincinden taşıyordu. Sonra Suat Hacer'in nasıl mosmor kesilip karısının parasıyla yazlığa giden Süreyya'nın artık gözünden düştüğünü, nasıl söylediğini anlattı. Süreyya öfkelenerek niçin, kocasının parası başka, karısının parası başka mı olur diyor ve zalimleşerek herkes kendi kocası, her kadın kendisi mi diye söyleniyordu. Suat eliyle ağzını tutarak onu susturmak istedi. Süreyya haksızlıklara böyle acı karşılıklar verdiği zaman içi ezilir, onu sevmemekten korkardı. Necip'e dönerek düşününüz Necip dedi, biz gidince yalnız kalacak, bütün bütün yalnız, zavallı kız ne yapacağını şaşırıyor. Sonra Süreyya Suat'ın sözlerini kendi düşünceleriyle tamamladı. Sonra da kıskanıyor. Niçin bir şeye kendi adını vermezsiniz? Kıskanıyor. İşte bu. Ve kıskançlığı onu şirret ve hain ediyor. Bunda acınacak ne var? Köşke geldikleri zaman kapının önünde Hacer'le Fatin'i gördüler. Fatin iki eli böğründe, pantolonunu çekerek ve gözlüğünün üzerinden bakıp yılışarak "Maşallah efendim, boğaz içinden öyle mi?" dedi. Yukarıda balkondan hanımefendinin sesi, Allah güle güle oturmak kısmet etsin, nerede tuttunuz bakayım diyordu. Süreyya Fatin'e omuz silkip annesine cevap verdi. Hele yemek yiyelim, uyuyalım da rüyayı o zaman görürüz. Ne kadar sabırsızsınız. Hacer öfkesine yenilerek birden atıldı. Ah ben biliyorum canım, bana Behice dadı söyledi. Hatta bak yengem de inkar edemiyordu ama şimdi hep bir oldular, el birliğiyle saklayacaklar. Fakat ben biliyorum, bugün onlar boğaz içine gittiler, ev tuttular. Dün para gelmiş. Fatin kahkahalarla gülüyordu. Süreyya Hacer'e dönüp kızgın bir tavırla, pekala küçük hanım, diyelim ki öyle olmuş. Bunda ne var? Siz de o kadar istiyorsanız beyiniz size de tutsun, dedi. O zaman Fatin'in pantolonunu bir kere daha çekip sessizce içeri kaçtığını görerek hep birden güldüler. Yalnız kaldıkları zaman Süreyya, aman kaçalım, yarından tezi yok, kaçalım diyordu. Suat, dur bakalım, izin alalım bir kere dedi. Süreyya, kimden, neden, izin mi, onun için diye söylenirken karısı, yok ben kimseyi darıltmaya razı değilim, sen o işi bana bırak dedi. Ve sessiz gülümseyerek gidip beyefendiyle, hanımla görüştüğü görüldü. Döndüğünde yalnız Hacer diyordu, onu ne yapacağız? Ve anlamayarak yüzüne bakan iki erkeğe kederle onu da götürsek diye yalvarıyordu. Süreyya yerinden fırlayarak haykırdı. Ne? Fatin'i de mi? Buna bir karar vermek için tartışıyorlardı. Tartışmaları geç vakte kadar sürdü. Yatma zamanı gelince Necip artık ben de yarın iniyorum dedi ve Suat'a bakarak bana başka bir hizmet var mı diye sordu. Suat gülüyordu. İzin mi? Bir şartla diyerek kocasının yüzüne baktı. Süreyya da gülerek, evet taşınır taşınmaz postu bizim eve sermek şartıyla dedi. Ertesi sabah kalktıkları zaman Süreyya anlattı ki gece köşkün öbür köşesinde kıyametler kopmuştu. Hacer kocasını onlar gibi yalı tutup boğaz içine gitmeye zorlamış, o da tabii bu teklife kulak asmamış. Süreyya yüreğine inmiştir diye gülüyor fakat sonra kızıyordu. Bunun üzerine atışmışlar. Hacer'e fenalık gelmiş. Bey, hanım hep oraya koşmuşlar. Fatin ısrar etmiş. Daha zorlanırsa rahat edeceği bir yere gitmekten başka çaresi kalmadığını söylemiş. Süreyya, katırı görüyor musun? Katırı diyor. Sonra babasını barıştırıncaya kadar nasıl uğraştığını anlatarak katır çeksin, layıktır diyordu. Araya araya bulduğu yakutu şimdi görsün. Çünkü kızını evlendirirken bir gün öyle söylemişti. Hanım, aradım aradım ama öyle bir yakut buldum ki. Süreyya bunu anlatarak bulduğu yakutu şimdi nargilesinin marpuçuna otursun da diyordu. Suat darılarak bey bey dedi. Peki sustum sustum ama haydi kaçalım bakayım. Çünkü artık onların yüzünü görmek istemiyorum. Suat yalvardı. Yok, sen bir kere Hacer'e de söyle. Öyle, istediği vakit gelsin. Söyleyeceksin değil mi? Kocasından olumlu cevabı almadan işe başladı ve Necip kendilerine veda edip ayrılırken Süreyya Hacer'le konuşmak için odasına gidiyordu. Bir daha 10 gün sonra Beyker'in önünde rast geldiler. Necip Beyoğlu'na doğru yürürken arkasından birinin kolunu tuttuğunu hissetti. Dönünce Süreyya'yı gördü. Oo, nereden böyle? Öbürü elinden tutup Beyker'e doğru yürüyerek ya sen dedi. Kırklara mı karıştın, ne oldun? Bizi yarı yolda yalnız bırakmak. Necip özür dilemek için söz bulamıyordu. Dükkana girmişlerdi. Süreyya bir çırağa bir şey sordu. Sonra öne düştü. İçeri yürüyorlarken görüyorsun ha dedi. Masraf masraf 35-40 lira derken yalı bize 60 liraya oturuyor. İçeride ipekli kumaşlara bakmaya başladı. Bir yandan anlatıyordu. Ama gel sen de bir görsen. Ha sahi ne zaman geleceksin? Bekleyip duruyoruz. Ah Necip, biz bağda meğer cehennemdeymişiz. Ne yer ne yer. Ben ilk baktığımız gün bu kadar güzel bulamadım ki. Sabahları ya akşamları. Hele öğleden sonraki güzellik. Akşamüstü Suat ile birlikte çıkıyoruz. Orada bir yol var. Tepenin kenarında. Kavaka kadar gidiyoruz. Ne manzara ne manzara. Bir kere büyük dereye gittik. Daha istediğimiz gibi gezemiyoruz ki iyice yerleşemedik. Ev tamam olsun da uzun seferlere çıkacağız. Sen de gelirsin diyordu. Sonra Necip de teşvik olsun diye Mayıs malum ya büyük adanın tam mevsimidir dedi. Süreyya güldü. Mayıs Boğaziçi mevsimidir azizim Boğaziçi. Sade Mayıs değil bütün yıl. Sanırım oraları kışın bile güzeldir. Bir rüzgarı var aman ya Rabbi. Bir rüzgarı var Necip. Oh temiz rüzgar başka nerede bulunabilir? Sizin adanıza gelen rüzgar bütün boğazın üstünden geçip kirlendikten sonra size gelir. Abarttığımı sanıyorsun ama geldiğin zaman göreceksin ki hakkım var. Oraya gittiğimizden beri ne kadar farklı bir insan olduğumu ben bilirim. Suat bile bambaşka oldu. Bir neşe geldi, bir hayat geldi. Sabahları demir gibi kalkıyoruz. Sonra sana bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğim hali rahatlığı. Ne Fatim var, ne Hacer var, yapayalnızız. Necip hatırlayarak, sahi onu ne yaptınız, kandırabildiniz mi diye sordu. Süreyya hiddetle, bırak şu acuzeyi dedi. Bana inan Necip, acuzelik yalnız yaşlılarda değil, asıl gençlerde. Bilemezsin, bu kadınlar kötü olunca ne kadar kötü oluyorlar. Kendisine barışmak için gittim de bana nasıl yanıt verdi biliyor musun? İmkan yok, bana karımı çekiştirdi. Evet, bana Suad'ı, anlıyorsun ya. Dur, şuraya girelim, kordeli alacağım. Maluma, kadın işleri bitip tükenmez. Fakat yakınmaya gelmiyor azizim. Hain şeyler, pek pahalı. Ama onlarsız elbisede bir şeye yaramıyor. Süreyya böyle gamsız kuşlar gibi gevezelenerek her şeyden hafiflikte söz ederken Necip hepsi birer mutluluk olan bu şeylerden yoksun geçen kendi hayatını düşünüyordu. Tünele geldikleri zaman Süreyya artık bana müsaade dedi. Onu çeyrek geçe doğru Yeniköy'e giden vapura yetişmek istiyordu. Arkadaşının elini sıkarken ne zaman diye sordu. Necip tereddüt ediyordu. Süreyya karışmam dedi. Sonra Suad'ı darıltırsın. Onda bilsen ne hazırlıklar var. Senin için ayrıca oda hazırlıyoruz. Görüyorsun ha, gelmek bir görev oluyor. Ne zaman gelsen evdeyiz. Ben haftada 2 gün İstanbul'a inmek istiyorum. Ama daha karar vermedim. Bir de sandal bulduk. Onu da alırsak gelsin keyif. Sahi sen sandalcıyı sevmezsin. Oo, düdük ötüyor, adiyo. koşuyordu. Necip arkasından seslendi. Selamlarımı unutma. Süreyya, unutmam, unutmam diye kayboldu. Koşuyordu. Necip arkasından seslendi. Selamlarımı unutma. Süreyya, unutmam, unutmam diyerek kayboldu. Necip dönerek kalabalığa karıştı. Kim der ki şu adam 5 yıllık bir kocadır diyordu. Bu kendisinin yaşama ve evlenme konusundaki bütün felsefesine karşıt bir durumdu. Fakat işte gerçekti. Ve hayalinde Süreyya'yı görüyor, Suad'ı beklerken görüyor, yine onların coşku ve huzurla geçecek gecelerinin yanında kendi geçireceği gecenin acılığı şimdiden kalbine çöküyordu. Birden adam sende, bunlar hep hülya dedi. Onun yerinde ben olsam ilk haftadan bunalırım. Zaten ben hiçbir şeyden memnun olmamak nasibiyle doğmuş değil miyim? Necip böyle düşünmesine karşın o pazar adaya gidecek yerde boğaza gitti. Vapur boğaz içine koşuşan halkla taşarak köprüden çözülüp boğazın mavi göğsüne gömüldükçe içi açılıyor, gitgide kendisinde bir ferahlık duyuyordu. Çevresine bakarak hepsi de memnun, güler yüzlü görünen yolcuların baharla kendilerinden geçerek sürdükleri hayat, ona duyduğu sevinçle çok zevkli bir hayat gibi geliyor, geniş soluk alarak dalgalanan kır yeşilliklerinin, renk renk çiçeklerinin taze kokularıyla içinde bir canlılık, bir kıpır kıpırlık duyuyordu. Bütün üzüntüsü ve sıkıntısı Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında kalmıştı. Her yüzde bir neşe vardı. Vapurun üst güvertesini dolduran halk içinde kadınların hepsi ona bugün arzulanmaya değer bir güzellikte görünüyorlardı. Sahil binalarının yan yana ve birbirlerinin kovalamalarındaki hızdan yarı sersem gözlerinin önünde kaynayan şu coşkun hayattan yarı baygındı. İskeleler kendilerine gelen yolcuları boşalttıkça vapur bir kere nefes alıyor, biraz hafifliyordu. Büyükdere son yolcuları alıp vapur iyice boşaldığı zaman Necip kendisini topladı. Şimdi nasıl bir sevinç, gıllı gışsız, temiz yüreklilikle, nasıl bir mutlulukla karşılanacağını düşünerek seviniyor, gülüyor, sonsuz bir memnunlukla telaş ediyordu. Yalıya doğru yaklaştıkça bu telaş heyecan oluyor, Suad'ı, Süreyya'yı şimdiden görerek kalbi çarpıyordu. Önce kendisini Suad tanıdı. Eliyle işaret ederek içeri seslendi. O zaman pencerede karı koca ikisinin de başları göründü. Süreyya uzun bir "Oo!" ile selamladı. Kapıyı hizmetçi kız açtı. İçeri girer girmez kendisini merdivenden koşarak inen Süreyya'nın karşısında buldu. Bu sevinçli bir karşılayış oldu. Süreyya "Ne iyi ettin de geldin!" diyordu. Yukarı çıktılar. Suat'la birlikte Süreyya da Necip'e bugün geleceğini umduklarını söylüyorlardı. Necip merak ediyor. "Neden?" soruyordu. Süreyya açıkladı. Hava sabahleyin o kadar parlak, o kadar nefisti ki, Suat, bugün Necip Bey belki gelir, dedi. Ah, sabahları erkenden buradaki güzelliği, tazeliği anlatmaya söz bulamıyorum. Denizin hoşluğunu, tazeliğini, yeşilliğini, hele şu Boğaziçi sabahının el değmemişliğini görmeli Necip. Fakat bugün adaya gideceğini bildiğimiz için üzülüyorduk. Buna karşın bilmem niçin yine de umuyorduk. Gülerek karısına baktı. Hatta Suat hazırlık bile yaptı. Malum ya artık o ev kadını oldu. Suat kızararak fil dişini beyefendiyi konuk kabul edecek bir duruma getirmeye uğraşıyorum dedi. O zaman Necip anlattı. Gece Beyoğlu'nda ne kadar bunaldığını, bugün adaya gitmek istediği halde oraya gidip bir takım renksiz çehreler, kayıtsız dostlar, yabancı kalpler göreceğini, gelip fil dişi yuvalarındaki dostlarının konuğu olmayı yeğlediğini anlattı. Ah, görseniz artık, diyordu. Görseniz artık Beyoğlu ne kadar dayanılamayacak hale geldi. Sabahları yine biraz serince oluyor. Rutubet biraz işe yarıyor. Fakat sabahları da Beyoğlu'nun o baş ağrıtan satıcı gürültülerinin evlerin içinde nasıl çınladığını bilseniz. Sonra öyle oldu mu durmak, oturmak mümkün değil. Toz, güneş, ter, insan boğuluyor, boğuluyor, boğuluyor. Onun için buraları insana bir köy gibi geliyor. Hele bu yeni mahalle, sahiden fil dişinden yuva, uzak, uzak, sanki kaçmış, kaybolmuş. Ah, buraya gelip dünyayı unuttuğunuza ne iyi ettiniz. Süreyya başarısının gülümseyen mutluluğu ile ekledi. Unutmuş ve unutulmuş, öyle değil mi? Sonra Necip'i elinden tutarak, hele şimdi gel de sana kafesimizi gezdirelim, servetimizi gör. Bir kere balkonlu odaya gidelim de bak manzaraya, dedi.
Ayrım sonu.